Ayrım 15, sayfa 152. Joyce Catelyn'in ret cevaplarını alınmamaya çalışıyordu. Bir keresinde röportaj yaptığı onkoloji hemşiresini arayıp ona da kanser hastalarında aşırı yorgunluk görülmesinin normal olduğunu teyit ettirdi. Joyce aptal kartlar yollamaya, telefonda esprili konuşup Catelyn'i eğlendirmeye, ufak tefek girişmeleri komik hale getirmeye çalışıyordu. Forest Caddesi'nin Meryem Anası'na son olarak bir demet, portakal renkli, boynu bükük karanfil bırakılmıştı. Joyce'un bahçesindeki çimleri biçen kötü kokulu çocuk garajı birkaç tane Playboy dergisi saklamıştı. Joyce konuşmalarının sonunda hep boya işiyle ilgili rapor veriyordu. Gelip gök mavisi banyomu görmelisin diyordu, teklifini cazip kılmaya çalışarak. Ama Catelyn davetini kabul etmiyordu. Ben sana geleyim diye teklif etti Joyce. Sabah konuşuruz olur mu dedi Catelyn. Joyce'in odasını bitirdikten sonra koridoru, sonra da kendi çalışma odasını boyadı. Yavaş ve özenli çalışıyordu. En küçük çatlağı bile sıvayla kapatıyor, boyamadan önce astarla kaplıyordu. Banyoyu gökyüzündeki bulutları çağrıştıracak şekilde süngerle beyazın üzerine mavi boyadı. Küçük fırçaları kullanmadı, o kadar ustalaşmıştı ki pencereleri bir şeyle örtmediği halde cama çok az boya ulaştırmıştı. Hırdavatçı dükkanında çalışan, bileğinde deniz yıldızı dövmesi olan çocukla artık senli benli olmuşlardı. Ralph'in her gün akşam üzeri olan fıstık ezmesi, kurabiye getiren Linda adında bir kız arkadaşı vardı ama Joyce yine de macun ya da yeni bir fırça almak için dükkana giderken her seferinde rimelini ve rujunu sürüyordu. Frank her sabah ve her akşam arayıp işle bağlantılı bahanelerinin yenilerini ekliyordu. Bir hafta sonra Joyce artık ne zaman geleceğini sormayı kesti ve Frank de Joyce'a eve gelmesi için teklifte bulunmadı. Joyce Frank'e çok kızgındı ama aynı zamanda rahat ve rutin hayatından da memnundu. 8'den önce uyanıyor, evin içinde dolaşıyor, bir önceki gün boyadığı yerlere bakıp inceliyor ve bir sonraki adımını planlıyordu. Joyce bilgisayarını açmaya bile tenezzül etmiyordu. Catelyn'e kart, Nina'ya da mektup yazıyordu. Nina'dan heyecan dolu cevaplar alıyordu. Nefes kesici günler geçiriyordu. Arkadaşları nefes kesiciydi. Çoraba ihtiyacı vardı. Joyce ona bir kap içinde pasta kreması yollayabilir miydi? Kız erkek karışık futbol takımında yardımcı kaptan seçilmişti. Kantindeki şekerler için ekstra para yollayabilirler miydi? Joyce'un günleri her geçen gün daha da tek düze hale geliyordu. Frank arıyordu, Joyce Catelyn'i arıyordu, Nina'ya mektup yazıyordu, boya yapıyor. Akşamüstü saat 4 olduğunda Ulusal Halk Radyosu'ndaki spikerle birlikte o günün önemli haberlerini ezberden okuyabiliyordu. Akşam süpermarketten hazır yemekler alıyor, gazeteleri okurken yemeğini yiyor ve iki kadeh de şarap içiyordu. Tıpkı sağ arka ağzı dişinin dolgulu kısmında dilleğiyle dokunmamaya çalıştığı gibi Frank'i de düşünmemeye çalışıyordu. 11 haberlerinden sonra uyuyakalıyor ve rüyasında okyanus kıyısında bir sarayın bütün duvarlarını boyadığını görüyordu. Rahibelerden farkım yok diye düşündü banyodaki aynada kendine bakarken. Meryem Ana ve ben. Sonunda bir akşam üzeri Good Harbor plajına gidebildi ama kumsalın yarısına kadar yürüyüp döndü. Catelyn olmayınca kendini yalnız hissetmişti. Yalnız geçen 5 günden sonra Belmont'a geri döndü. Evinin kapısını açarken kendini hırsız gibi hissetti. Gelen mektuplara bakarken kapalı kepenkleri açmadığı için ev loştu. Sadece birkaç şeye bakması gerekiyordu. Frank faturaları ödemiş, çöpü de atmıştı. Evdeki son iç çamaşırını da plastik bir torbaya tıktı. Nina'nın yatağına uzanıp hala geçmemiş olan çilekli şampuanın kokusunu içine çekti. Joyce bir odadan diğerine geçti. O yokken Frank evi temiz tutmuştu. Tezgahta bulaşık yoktu. Yatakta yapılıydı. Evde bekar kaldığı bir tek içinden kirliler sarkan çamaşır sepetinden anlaşılıyordu. Telesekreterdeki mesajları bile dinlemeden kapıyı çekti. Nina'nın kampında her iki evinde numarası vardı. Zaten önemli bir şey olunca Frank söylüyordu. Birkaç gün sonra Belmont'a ikinci kez gidişinde Joyce bu sefer kendini hırsızdan çok hayalet gibi hissetti. Buzdolabının kapağının üzerinden geçen sezonun futbol duyuruları da çıkarılmıştı. Buzdolabının içinde ise dışarıdan ısmarlanmış Çin yemeğinin kaplarından başka bir şey yoktu. Frank'e bir not yazmaya başladı. Merhaba, ben uğradım. Ama sonra durdu. Ne söylemek istiyordu ki? Neredesin? 2 haftadır görüşmüyor olmamız sence garip değil mi? Sinema için mi yoksa bir avukatla görüşmek için mi buluşmalıyız acaba? Kağıdı buruşturup cebine tıktı. Gloucester'a dönerken radyoyu açmadı ve acaba gerçekten boşanmanın eşiğinde miyiz diye düşündü. Bunu Catelyn'le konuşabilmeyi isterdi ama o da tedaviden dolayı çok yorgundu. Joyce'un bir yürüyüşe ihtiyacı vardı. Böylesi bir şeyi telefonda konuşamazdı. Üstelik daha eşleri hakkında konuşmaya da başlamamışlardı. Belki evine uğrayabilirim diye düşündü Joyce arabayla köprüden geçerken. Ama bu biraz zorlama olabilirdi. Her şeyden önce Catelyn kanserle mücadele ediyordu. Joyce evliliği hakkında ona nasıl sızlanabilirdi ki? Eve döndü. O gece dışarıdan gelen yüksek bir çatırtı sesiyle sarsılarak uyandı ve daha gözlerini bile açmadan yatakta doğrulup oturmuştu. Titrer bir vaziyette dijital saate baktı ve saatin 4:24 olduğunu gördü. Kahrolası rakunlar diye mırıldandı. Yatağa yattı. Hava çok karanlık değildi ama daha boya işine başlayabilmesi için epey bir saat beklemesi gerekti. Dışarıda bir kuş öttü. Halbuki güneşin doğmasına daha vardı. Belki uykusunda ötüyordur diye düşündü. Avuç içleriyle gözlerini ovuşturarak, belki kuşlar rüyalarında öttüklerini görüp ötüyorlardır. Ayağa kalktı. Aklına Catelyn'in halibut burnu ile ilgili anlattıkları geldi. Üzerine bir bluz ve pantolon geçirip lastik ayakkabılarını giydi. Dünden kalan kahveyi yeniden ısıtıp arabaya doğru ilerledi. Etraf o kadar sessizdi ki Joyce neredeyse bunu hissedebiliyordu. Arabanın kapısını açmadan önce durdu ve nefesini tuttu. Meryem Ana'nın peçesi sokak ışığında parlıyordu. Mükemmel anne diye düşünüp heykelin yanına yürüdü. Ben öyle değilim. Nina benimle sinemaya gitmek istemiyor diye kızıveriyorum. Parmağını Meryem Ana'nın dudaklarına dokundurdu. Sen bu konuda ne biliyorsun ki Meryem Hanım? Erkek çocuğu büyütmek daha kolay. Herkes öyle söylüyor diye söylendi. Joyce ana yola çıkana dek tek bir arabaya rastlamadı. Bir kamyonet arkasına yapışıp sonra da onu geçene dek bir yandan esneyip diğer yandan kahvesini yudumlayarak hız limitinin altında gidiyordu. Kamyonetin açık pencerelerinden müzik sesi geliyordu. Joyce bas sesini titreşimlerini göğsünde hissetti. Joyce arkasından orospu çocuğu diye bağırdı. Kalbi hızla çarpıyordu. Dikleşti ve Rockport merkezine gelene kadar yoldan gözünü ayırmadı. Rockport'ta birden burnuna gelen patates kızartması kokusu dışında hiçbir hayat belirtisi yoktu. Dönüşte kahvaltı için uğrarım diye düşündü. Tezgahın yanında oturup garson kızla konuşurum, sonra bunu da Catelyn'e anlatırım diye plan yaptı. Roe burnunu geçtikten sonraki tepeye gelince Joyce hızlandı ve eve dönüştürülen kilisenin, pansiyonların, gösterişsiz koyların, granit duvarların, apartmanların, köhne bir otelin, yıllardır gözünün kaldığı evlerin yanından hızla geçti. Nereye gittiğimi biliyor muyum diye düşünürken küçük kahverengi bir park levhası gördü. Acı bir fren sesi ve lastiklerin gıcırtısını duyunca yüzünü vuruşturdu. Ama o da ne? Parkın kapısında asma bir kilit vardı. Belki de eve dönsem daha iyi olacak diye düşündü. Joyce aslında ürkek biriydi ve bunun da farkındaydı. Cesur biriymiş gibi konuşurdu ama aslında gençken bile riske girmekten çekinirdi. Üniversitedeyken uyuşturucu kullanmayı hiç denememiş ve hatta bir kez olsun bile zil zurna sarhoş olmamıştı. O da arkadaşlarıyla birlikte otostop yaparak Avrupa'yı gezmek ona çok korkutucu gelmişti. Bunun tehlikeleri çok açıktı. Kendi kendini zincirin üzerinden geçip parka girebileceği konusunda ikna etti. Gazeteler kim bilir ne yazardı. Orta yaşlı kadın izinsiz girerken yakalandı. Gözlerini yere dikip bir dala ya da köke takılmamaya dikkat ederek yürüdü. Keşke fener getirseydim diye aklından geçirdi. Ama böyle de idare ediyordu. Ağaçlık bölgede toprak yeşil ve verimliydi. Çalılıklardan gelen ufak tefek hışırtı sesleri Joyce'u ürküttü. Faredir herhalde diye düşündü. Peki ya hava güneşin doğuşunu seyredemeyecek kadar kapalı veya bulutluysa? Ya kumsalda tecavüzcü falan varsa? Peki biraz rahatlayıp da yürümeye devam etse nasıl olurdu? Orman aniden sona erdi ve karşısına gökyüzüyle birlikte çalılık ve kum kaplı bir manzara çıktı. Keskin, tuzlu rüzgar yüzüne çarptı ve Joyce'u kendine getirdi. Artık okyanusun sesini duyabiliyordu. Kumsal gülleri ve zehirli sarmaşıkların arasında çakıl taşlarına basarak dar patika yolu takip ediyordu. Sol tarafında uzun zamandır kullanılmayan taş ocaklarından çıkarılmış, üst üste yığılı 10 kadar taş vardı. Başardın işte diyerek Joyce kendini tebrik edip yuvarlak ve kare şeklindeki taşlardan başka bir şey olmayan siyah beyaz bölgede ilerlemeye başladı. Adımlarını teker teker atıp altında koyu renk su birikintileri olan yarıklara dikkat ederek yürüdü. Salt Adası'na tırmanmaktan daha kolaydı en azından. Üstelik Catelyn'in bahsettiği kadar da muhteşem. Joyce birkaç adım atıp başını her kaldırışında dünyanın görüntüsü tamamen değişiyordu. Suyla ve zaman aşımıyla düzleşmiş kayalıklar ve bitkiler bu ışıkta gökyüzünden zar zor ayırt edilen dümdüz okyanusu çevreliyordu. Fırtına çıktığında inanılmaz oluyor diye düşündü. Bugünse ufuk düz ve boştu. Görünürde ne bir martı, ne bir karabatak, ne de bir ıstakoz vardı. Boştu ama sessiz değildi. Suların bitip tükenmek bilmeyen ıslak öpücükler ve iç çekişiyle nefes alışını bir tek kıyıya çarpmak için bölünen kıyıya gelip gidişlerini dinledi. Deniz suyu taşlara çarpıyor, onları içine alıyor ve nihayetinde kum haline getiriyordu, sonsuza dek. Işık artık daha güçlüydü ama hala renksizdi. Güneş bulutların arasından yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Tüm bulanık renklerden insan nasıl bir resim oluşturur diye düşünüp gözünün görebildiği kadarıyla tüm kıyıyı taradı. Etrafta görünenler, renksiz ışık, kurşuni bir renge bürünmüş su ve alacalı kayalıklardı. Tabii bir de rengi belli olmayan pantolon ve bluz ve belirsiz bir korku içinde ben varım. Joyce kendini dünyanın sonunda bir yerlerde gibi hissetti. Elleriyle yukarı uzandı, sırtını esnetti ve ellerini yukarı kaldırıp gerindi. İç geçirdi, arkasını döndü ve onu gördü. 30 metre ileride suya 70 derece açılı bir yamaçta duruyordu. Çıplak ayaktı, paçaları kesik bir kot ve uzun kollu bir gömlek giymişti. Adam ağzında bir sigarayla hareketsiz duruyordu. Joyce o kadar şaşırmıştı ki korkması için biraz vakit geçmesi gerekti. Yürüyüp gitse miydi? Adam onu görmüş müydü? Orada ne işi vardı? Kendisinin orada ne işi vardı ki? Joyce'un kendini fark ettiğini görüp ona bakarak bir fiske vurup sigarasını denize fırlattı. Elini kaldırıp sanki büyük bir geminin dikkatini çekmeye çalışıyormuş gibi kolunu kocaman açıp aptal aptal sağa sola salladı. Merhaba diye seslendi. Büyük bir olasılıkla katil değil diye düşünüp Joyce da el salladı. Adam ona doğru gelmeye başladı. Joyce başka birilerini daha görme umuduyla sağına soluna bakındı ama etrafta kimsecikler yoktu. Az sonra adam yanına gelmiş. ''Manyak falan değilsiniz değil mi?'' dedi Joyce'a. Küçük eğri büğrü dişlerini ortaya çıkaran güzel bir gülümsemesi vardı. ''Ben mi? Hayır. Arkadaşım Catelyn güneş doğarken buranın manzarasının çok güzel olduğunu söylemişti. Uykumda kaçmıştı. Catelyn adında bir kız kardeşim var. Adam İrlandalıydı. Rakunlar uyandırdı. Tekrar uyuyamadım. Peki ya eşiniz?'' Hafta içi şehirde oluyor. Zavallı adam. Joyce omuz silkti. Siz buraya sık gelir misiniz? Ne klişe bir laf diye düşünüp yüzünü vuruşturdu. İlk kez geliyorum dedi adam yine gülümseyerek. Harika bir manzara. Bana kendi ülkemi hatırlatıyor. İrlanda'yı mı? Evet. Siyah saçlarını ensesinde küçük bir at kuyruğu yapıp toplamıştı. Açık tenliydi. Parmaklarında ve bileklerinde kırışıklıklar yoktu. Otuzlarında diye düşündü Joyce. Ama kendinden 4 yaş mı küçük, 10 yaş mı bilemedi. Başka sorunuz var mı diye sordu adam. ''Üşümüyor musunuz?'' diye sordu Joyce ve kendi şefkatli ses tonunu duyunca bir kez daha dehşete düştü. Ona ne oluyordu böyle? ''Evde küçük çocuğunuz var herhalde. 12 yaşında bir kızım var, kampa gitti.'' Adam artık Joyce'un yalnız olduğunu biliyordu. ''Onu özlemişsiniz.'' ''Evet, ben de küçük kızımı özledim ama annesi için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Boşandınız mı?'' ''Hiç evlenmedik.'' Artık Joyce da onun yalnız olduğunu biliyordu. Bir martı göründü. Birlikte martının ufukta uçuşunu izlediler. Siyah beyaz görüntü koyu kahverengiye dönüşmüştü. Ufuktaki bulutlar onlara doğru yaklaşan, suyu örtüp gizleyen, yüzlerini yalayıp geçen bir ses tabakasına dönüşmüştü. ''Gizemli bir sabah değil mi?'' dedi adam ve ürperdi. ''Biraz üşüdüm. Ayakkabılarımı arabada bırakmamalıymışım. Bir bardak kahve iyi giderdi.'' ''Üzgünüm, yanımda getirmemişim.'' dedi Joyce eliyle ağzını kapadı. ''Salak olduğumu düşünmüyordur herhalde.'' Adam güldü. ''Benimle bir kahve içer misiniz? Yolun biraz aşağısında güzel küçük bir yer var.'' ''Tabii, geri dönüş yolunda Joyce acaba saçlarım nasıl görünüyor?'' diye düşündü. Joyce iki büyük kayanın arasında 1 metrelik boşluğu geçmeden önce durdu. Adam da elini uzatıp ona yardım etti. Joyce atladıktan sonra adam çok kısa bir süre daha elini bırakmadı. Bu uzatmaya son verdiren Joyce oldu. Joyce arabasına binip de Danesville'deki lokantaya doğru onu takip ederken aklından sağ yerine sola dönmek geçti. Catelyn'e Halibut burnunda gün ağrırken İrlandalı yakışıklı bir yabancıya rastladığını, onunla biraz flört ettiğini, sonra da sabaha karıştıklarını anlatabilirdi. Bu iyi bir hikaye ve iyi bir son olurdu. Adam kadınları baştan çıkarıp sonra da öldüren bir sapık olabilirdi. Ama Joyce adamın gerçekten tehlikeli olduğunu düşünmüyordu. Tatlı bir gülümsemesi vardı. Bir de Joyce'a bakışları. Çöldeki su gibiydi. Eli yumuşaktı. Joyce onun adını öğrenmek istiyordu. Hem halka açık bir yerde birer kahve içeceklerdi, o kadar. Bu hikayeyi daha da güzelleştirecekti. Kafe Joyce'un önünde yüzlerce kez geçip de hep durmak istediği hoş sade bir yerdi. Catelyn'in çocuklarını getirdiği yer olabilirdi. Joyce kapıyı açınca adam ona bakıp gülümsedi. Adı Patrick'ti. Yumurta ve kızarmış ekmek ısmarladılar. Patrick sigarasını içerken de kahve üstüne kahve içip sohbet ettiler. Patrick Amerika'ya geleli 6 ay olmuştu. Bir arkadaşının kuzeninin kargo şirketinde çalışıyordu. Akşamları araba kullanıyordu. Kazandığı parayı da 2 yaşındaki kızı Clara'ya yolluyordu. Ama paraya çeklerini kız kardeşi Elizabeth'e yollamıyor, kendi annesine yolluyordu. Kız arkadaşının adını lanet okur gibi söylemişti. Patrick Dublin'in dışında büyümüş, lisedeyken okulu bırakmış ama akşam okuluna devam edip diplomasını almıştı. Üniversiteye gidip coğrafya okumak istemişti. ''Coğrafya mı?'' diye sordu Joyce. ''Evet, bir de şiir. En sevdiği İrlandalı şairlerin isimlerini anlamsız hecelerden oluşan bir şiir gibi hızla söyleyiverdi. Padraic, Ciarán, Donnacht, Nuala. Patrick konuşurken Joyce onun alt dudağı üst dudağından daha kalın olduğu için tam kapanmayan ağzından sözcüklerin dökülüşünü izliyordu. Joyce'a Marlboro uzattı. Joyce da bir tane aldı. Üniversiteden beri sigara içmemişti ama bu Patrick sigarasını yakarken onun eline dokunmak için bir bahane olmuştu. Bu temastan dolayı Joyce'un kolu ısınmıştı. Gözleri neredeyse lacivertti. Çıkarlarken Patrick tezgaha buruşuk bir 20 dolar fırlattı. Dışarı çıkınca George, Patrick'in kamyonetine yaslandı. Sırtında metalin soğukluğunu hissetti. Patrick de ona doğru eğilip eliyle yanağını okşadı. 1,80 civarında diye tahmini yürüttü George. Nefesi tütün kokuyordu. Okuldan niye ayrıldın diye sordu George. Uzun hikaye. Yumuşak bir sesle neredeyse fısıldayarak bir cumartesi sabahı matematik öğretmenin odasında pencereyi tamir etmek için gittiğini, orada kendisine işe başlayalı bir yıl olan bir bayan hocanın beklediğini anlattı. Hoca genç, siyah saçlı, kahverengi gözlüydü. Uzun boylu bir kızdı. Neredeyse benim kadar uzun, güzel. Binada yalnız olduklarını düşünmüşlerdi ama tuvalete yakalanmışlardı ve Patrick bir daha okula gitmemişti. Joyce gözlerini Patrick'in dudaklarına dikmişti. Patrick eğilip onu yavaşça öptü. Tekrar görüşecek miyiz? Joyce başını evet, evet anlamında salladı. Yarın burada öğlen yemeği için buluşalım mı? Joyce tekrar başını salladı ve Patrick Joyce'un telefon numarasını aldı. Joyce arabasına kadar eşlik edip elini öptü. Joyce artık Catelyn'e Hollywood burnuyla ilgili bir şey anlatmayacağını fark etti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Playboy, Playboy, Ralph, Ralph, Patrick, Patrick, Clar, Clare, Elizabeth, Elizabeth, Dublin, Dublin, Marlborough, Marlboro, Padraic, Padraic, Sierron, Cirone, Donak, Donaghe, Nuala, Nuala.